6. ayrım. Ricky yanıt vermedi. Onun yerine telefona uzandı. Bunun Bay R'nin de istediği şey olduğunu anlamıyor musun? Kafasını yıllardır meşgul eden soruların cevaplarını bulmak. Hadi Ricky, en acı intikamın bile basit bir soruyla başladığına katılmıyor musun? İşte bu merak uyandırıcı diye düşündü Ricky. Ama kadının rahatsız edici tavrı konuya duyduğu ilgiyi bastırıyordu. Davranışlarında kibir ve özgüvenden başka bir şey sezilmiyordu. Elini ahizeye koydu, ne yapacağını bilmez bir haldeydi. ''Lütfen sorularıma cevap verin.'' dedi. ''Yoksa bu işin çözümünü polislere bırakacağım.'' ''Hiç eğlence anlayışın yok değil mi Ricky? Oyunu oynamak istemiyor musun?'' ''Ne tür bir oyun savunmasız bir kıza tehditkar, iğrenç, pornografik bir kart yollamayı içerir?'' Ya da nasıl bir oyun benden kendimi öldürmemi ister, anlamakta güçlük çekiyorum. Ama Ricky, dedi genç kadın sırıtarak, bu tüm oyunlardan daha büyük bir oyun olmaz mıydı? Ölümden daha iyi oynamaya çalışmak. Bu sözler üzerine Ricky durdu, eli hala telefonun üzerindeydi. Genç kadın doktorun elini işaret etti. Kazanabilirsin Ricky, ama telefonu eline alıp 911'i tuşlarsan değil. O zaman birisi bir yerlerde kaybeder. Bunun üzerine söz verildi ve emin ol, tutulacaktır. Bay R her şeyden öte sözünün adamıdır. Ve biri kaybederse sen de kaybedeceksin. Bu daha birinci gün Ricky. Şimdi bırakmak, açılış vuruşundan hemen sonra yenilgiyi kabul etmek olur. Hücum etmeye fırsat bulamadan bırakmış olursun. Ricky elini telefondan çekti. Kimsin diye sordu. Oyunun amacı dahilinde ve bugünlük bana, Virgil diyebilirsin. Her şairin bir rehbere ihtiyacı vardır. Virgil erkek ismi. Kendini Virgil olarak tanıtan kadın omuz silkti. Bir kız arkadaşımın adı da Ricky, fark eder mi? Hayır, peki. Rumpelstiltskin ile olan ilişkiniz? Kendisi benim işverenim. Oldukça varlıklıdır ve her çeşit desteği alabilir. İstediği her türlü desteği. Aklındaki plana uygulamak için gelen her türlü araç ve amaca ulaşabilir. Şu anda zihni seninle meşgul. O halde zannediyorum ki işverenin olduğuna göre adını, adresini ya da kimliğiyle ilgili bilgileri bana verebilir ve bu saçmalığa bir son verebilirsin. Virgil başını salladı. Ne yazık ki Ricky, hayır. Bay R benim gibi sadece ona hizmet eden birinden kimliğini gizlemeyecek kadar saf değildir. Üstelik size yardım edebilecek olsaydım etmezdim. Bu pek sportmence olmaz. Şair ve rehberi Virgil'in. Her kim buraya girerse tüm ümitlerini terk etsin yazısını okuyunca omuz silkip yapma ya oraya girmek istemezsin dediğini düşün. Bu şiiri mahvederdi değil mi? Cehennemin kapısından geri dönmek ile ilgili bir şiir yazamazsın. Değil mi Ricky? Hayır. Kapıdan geçmen lazım. Öyleyse neden buraya geldin? Söyledim sana, samimiyetinden şüphe duyabileceğini düşündü. Gerçi babası son derece sıkıcı ve geri kafalı, Deerfield'lı yeğeninin genç kızlık duygularının ne kadar çabuk düzeldiğini görünce vermek istediği mesajı almışsındır. Ancak şüphelerden tedirginlik doğdu. Oyunu oynamak için 2 haftan var ki bu yeterince kısa bir süre. O nedenle hızlı bir başlangıç yapman için iyi niyetiyle sana bir rehber yolladı. Yani beni. Tamam dedi Ricky. Oyunun ne olduğunu defalarca anlattınız. Ama bu Bay Zimmerman'a göre bir oyun değil. Bir yıldan kısa bir süredir psikanaliz tedavisi görüyordu ve tedavisinin önemli bir aşamasındaydı. Siz ve işvereniniz Gizemli Bay R benimle uğraşabilirsiniz, sorun yok. Ama işin içine hastalarımı katarsanız bu tamamen farklı bir şey haline alır. Bu çizgiyi aşmaktır. Kendini Virgil olarak tanıtan kadın elini kaldırdı. Ricky, bu kadar kibirli konuşmamaya çalış. Ricky sustu ve sertçe genç kadına baktı. Kadın bu bakışı görmezden geldi, elini hafifçe sallayarak Zimmerman bu oyunun bir parçası olmak üzere seçildi dedi. Ricky şaşkınlığını gizleyemedi ve Virgil şöyle devam etti. Başta oyuna çok fazla dahil olmayacağı ama ara sıra katılacağı söylendi bana. Ama bu oyunun geçtiği konuşmaya katılmadığım için ayrıntıları veremeyeceğim. Benim görevim farklıydı fakat kimin katıldığını söyleyeceğim. Orta yaşlı, bir eksikliği olan ve kendine Lou Anne diyen K ki bence güzel bir isim, herkesin kabul ettiği, olağan dışı, bu gezegendeki belirsiz yeri düşünülecek olursa pek uyumlu olmayan bir kadın. Neyse Ricky, buradan çıktığımda Luen'le konuşmanı öneririm. Kim bilir neler öğreneceksin. Tabii eminim ki bir açıklama almak için Bay Zimmerman'ın da peşine düşeceksin. Ancak kendisinin müsait olmayacağından eminim, dediğim gibi. Bay R son derece varlıklıdır ve istediklerini elde etmeye alışkındır. Ricky daha net bir açıklama istemek üzereydi ki Virgil birden ayağa kalkıp "Trenç kotumu çıkarmamın mahsuru var mı?" diye sorunca ağzından dökülmek üzere olan kelimeleri yuttu. Eliyle izin verdiğini gösteren bir işaret yaptı. "Nasıl isterseniz," dedi. Kadın tekrar gülümsedi ve önündeki düğmeleri yavaşça açıp belin etrafındaki kemeri çözdü. Ardından tek bir hareketle trenç kotunu omuzlarından sıyırdı ve yere düşürdü. İçine hiçbir şey giymemişti. Virgil bir elini kalçasına koyup vücudunu saldırgan bir şekilde Ricky'ye doğru çevirdi. Kendi etrafında dönüp bir anlığına sırtını çevirdi, sonra tekrar dönüp yüzünü doktora döndü. Ricky bir bakışta bütün bedenini görmüştü. Bir fotoğrafçının fotoğraf makinesi gibi çalışan gözleriyle göğüslerini, cinselliğini, uzun bacaklarını çekti ve tekrar kadının gözlerine döndü, beklentiyle parlayan gözlerine. "Gördün mü Ricky," dedi yumuşak bir sesle, "o kadar da yaşlı değilsin. Damarlarında kaynayan kanı hissedebiliyor musun? Bacaklarının arasında hafif bir canlanma var. Değil mi? İyi bir vücudum olduğunu söylüyor. Sence?" kıkırdadı. "Cevap vermene gerek yok. Ne söyleyeceğini gayet iyi biliyorum. Daha önce de yaşadım başka erkeklerle." Gözleri doktorun gözlerine kilitlenmişti. Nereye bakacağını kontrol edebildiğini göstermek istiyor gibiydi. "Bu mükemmel an hep vardır Ricky," diye Virgil geniş geniş sırıtıyordu. "Erkeğin kadının vücudunu ilk kez gördüğü an. Özellikle daha önce görmediği bir kadınsa. Seyretmesi keyifli ve maceralı bir manzara. Erkeğin gözleri uçurumdan akan su gibi aşağıya akar. Sonra tıpkı şu anda senin yaptığın gibi bacaklarımın arasına bakacağın yerde suçluluk dolu bir göz teması kurulur. Erkek beni bir insan gibi gördüğünü düşünür ve yüzüme bakar. Halbuki aslında bir canavarın düşüncelerine sahiptir. Ne kadar eğitimli ve entelektüelmiş gibi davranmaya çalışırsa çalışsın. Şu anda olan da bu değil mi?" Ricky cevap vermedi. Yıllardır çıplak bir kadının karşısında bulunmadığını fark etmişti. Bunu anlamak büyük bir gürültünün içinde yankılanmasına neden oluyordu. Virgil'in söylediği her kelimeyle kulakları uğulduyordu. Sıcakladığının farkındaydı. Sanki günün sıcaklığı davet edilmediği halde muayenehaneye dolmuştu. Genç kadın gülümsemeye devam ediyordu. İkinci kez kendi etrafında döndü ve tüm bedenini sergiledi. Doğru duruşu bulmaya çalışan bir manken gibi poz veriyor, bir duruştan başka bir duruşa geçiyordu. Vücudunun her dönüşünde muayenehanenin sıcaklığı birkaç derece artıyor gibiydi. Ardından yavaşça eğildi ve siyah trenç kotunu yerden aldı. Tekrar giymek istemiyormuş gibi birkaç saniye önünde tuttu. Ancak sonra hızlı bir hareketle kollarını trenç kota geçirdi ve hemen önünü iliklemeye başladı. Çıplaklığı yok oldukça Ricky bir çeşit hipnozdan uyanır gibi oldu. Hastalar narkozun etkisinden çıkarken böyle hissediyorlardır diye düşündü. Konuşmaya başladı ancak Virgil elini kaldırıp doktoru susturdu. "Özür dilerim Ricky," dedi hızlı hızlı. "Bugünlük seansımız bitti. Sana pek çok bilgi verdim. Sana düşen harekete geçmek. Bu çok iyi becerdiğim bir şey değil. Değil mi? Senin yaptığın dinlemektir. Sonra da hiçbir şey yapmazsın. Eh, o vakitler geride kaldı Ricky. Artık dünyaya açılıp bir şey yapman gerekiyor. Aksi takdirde... Neyse, şimdilik aksi takdirde ne olur düşünmeyelim. Rehber sana işaret ettiğinde o yoldan gitmek zorundasın. Sakın boş oturma. Şeytan boş duranın eline iş verir falan. Erken kalkan yol alır. Sana iyi tavsiyeler verdim. Bunlara mutlaka uy." Kadın hızla çıkış kapısına doğru yürüdü. "Bekle," dedi Ricky düşünmeden. "Tekrar gelecek misin?" "Kim bilir," diye yanıt verdi Virgil hafifçe gülümseyerek. "Belki ara sıra. Nasıl gittiğini göreceğiz," dedi ve kapıyı çekip çıktı. Ricky bir müddet koridordaki topuk seslerini dinledi, ardından fırlayıp kapıya uzandı, kapıyı çekti. Ancak Virgil çoktan gözden kaybolmuştu. Birkaç dakika bekledi ve geri muayenehanesine gidip pencereye yaklaştı. Pencereye adeta yapışarak kadının binanın kapısından çıkışını zamanında yakalamak için dikkatle dışarı baktı. Dışarı bakarken uzun siyah bir limuzin kapıya yanaştı. Virgil kaldırımdan adımını atıp araca bindi. Araba caddeden aşağı indi. O kadar hızlı gitmişti ki Ricky arabanın plakasını veya teşhis etmeye yarayacak özelliklerine bakmayı düşünecek kadar akıllı ve planlı olsaydı bile fırsat bulamazdı. Wellfleet'teki yazlığının yakınında bulunan Cape Cod sahillerinde bazen tehlikeli olabilen, hatta kimi zaman ölümlere yol açan güçlü sualtı akıntıları oluşur. Bu dalgalar sürekli olarak sahile vuran okyanus suyunun gücünden ortaya çıkar. Ve sahili koruyan kıyı kordonunda dalgaların altında oluklar açar. Boşluklar açılınca dalgalarla gelen su birden okyanusa geri döneceği yeni bir yol bulur ve suyun altındaki bu kanallardan geri dökülür. Suyun üzerinde ise yeni bir su altı akıntısı oluşmuş olur. Biri böyle bir akıntıya kapılacak olursa yapması gereken birkaç şey vardır. Bunlar yaşadığı deneyimi sarsıcı, belki korkutucu, kesinlikle yorucu hale getiren ama en başta zorlaştıran numaralardır. Bunları yerine getirmezsen çok büyük ihtimalle ölürsün. Örneğin akıntı dar olduğu için ona asla karşı konulmaması gerekir. Sadece kıyıyla aynı doğrultuda yüzmelidir. Birkaç saniye içinde akıntının şiddeti azalır ve kişiyi sahile doğru yüzmek kalır. Aslında su altı akıntıları genelde kısa sürdüğü için sudan sağ salim çıkılabilir. Suyun kişiyi geriye doğru çekmesi azaldığında ise yönünü değiştirip geri sahile yüzmesi yeterlidir. Ricky'nin bildiği kadarıyla bunlar son derece basit talimatlardır. Bir partide ya da okyanus kıyısında sıcak kumların üzerinde dururken anlatıldığında su altı akıntısından kurtulmak derine yapışmış bir pireyi çıkarmaktan bile daha kolaymış gibi gelir. Ancak gerçekler çok daha zordur tabii. Okyanusa doğru muazzam bir kuvvetle çekilmek, sahilin yarattığı güvenlik duygusundan uzaklaşmak, kişide hemen panik duygusu yaratır. İnsanın kendisinden çok daha güçlü bir kuvvet tarafından yönlendiriliyor olması korkunç bir deneyimdir. Korku ve okyanusun bir arada gelmesi ölümcül sonuçlara yol açar. Bu ikilinin ardından dehşete kapılma ve bitkinlik gelir. Ricky hemen her sabah Cape Cod Times gazetesinde kıyıdan sadece birkaç metre ötede boğulan zavallı birisinin haberini okumuştu herhalde. Ricky duygularına sımsıkı tutunmaya çalışıyordu çünkü kendini bir akıntıya kapılmış gibi hissediyordu. Derin bir nefes alıp karanlık ve tehlikeli bir şeylere doğru çekildiği hissine karşı savaşmaya çalıştı. Virgil'in bindiği siyah limuzin gözden kaybolur kaybolmaz randevu defterini eline aldı ve hiçbir hastasını bu kadar aramak zorunda kalmadığı için unuttuğu telefon numaralarının arasından Bay Zimmerman'ın numarasını buldu. Numarayı hızla tuşladı. Ancak telefonda duyduğu tek ses çalma tonuydu. Zimmerman yoktu. Zimmerman'ın aşırı korumacı annesi yoktu. Telesekreter falan yoktu. Sadece rahatsız edici ve hep aynı şekilde devam eden arama tonu. Kafasının karışık olduğu o an, Bay Zimmerman'la doğrudan görüşmenin daha iyi olacağını düşündü. Üstelik Rumpelstiltskin tedavisini bırakması için Zimmerman'a para vermişse, kendini acı çektiren kişinin kim olduğunu açıklığa kavuşturabilirdi. Zimmerman aksi bir adamdı. Ancak sır tutabilen biri değildi. Kendisine ne söylenmiş olursa olsun. Ricky açılmayan telefonu kapattı ve ceketini aldı. Birkaç saniye içinde kapıya varmıştı. Şehrin sokakları hala güneş ışığıyla doluydu. Halbuki akşam yemeği saati çoktan geçmişti. Trafiğin yoğun saatinden kalan araçlar yolları doldurmaya devam ediyordu. Ancak kaldırımlarda yürüyen insanlar azalmıştı. New York her ne kadar hayat 24 saat canlı olsa da herhangi bir büyük şehir gibi diğer şehirlerle aynı ritme sahipti. Sabahları enerji dolu, öğlenleri karar verme aşamasında, akşamları aç. Birçok kere burnuna davetkar kokular gelmiş olsa da kalabalık restoranlara bakmadan yürüdü. Bu akşam Ricky Stark'ın açlığı değişik türden bir açlıktı. Ricky neredeyse hiç yapmadığı bir şey yaptı ve yoldan bir taksi durdurmak yerine Central Park'ın karşı tarafına geçmek için yürümeye koyuldu. Zaman ve çaba ile duygularını açığa kavuşturacağını, kendisine olanları anlayabileceğini düşünüyordu. Ancak aldığı eğitime ve son derece yüksek odaklanma gücüne rağmen Virgil'in söylediklerini hatırlamakta güçlük çekiyordu. Halbuki vücudunun her ayrıntısını, dudaklarında gezinen tebessümden, göğüslerinin yuvarlaklığına, tüm kadınsılığını rahatlıkla anımsıyordu. Günün sıcaklığı akşama yansımış, gitmek bilmiyordu. Birkaç yüz metre sonra sırtında ve koltuk altlarında biriken teri hissetti. Kravatını gevşetip ceketini çıkardı, parmağıyla tutup sırtından sallandırdı. Bu ona hissettiklerinin tam tersine kaygısız ve neşeli bir hava katmıştı. Park halen egzersiz yapan insanlarla doluydu. Birkaç kez çekilip yürüyüş yapan topluluğa yol vermek zorunda kalmıştı. Köpek yürütmek için ayrılmış alanlarda köpeklerini yürüten sıradan insanlar gördü. Oynanmakta olan yarım düzineden fazla voleybol oyununun yanından geçti. Beyzbol sahaları, iç sahaların dışında kalan alanlar birbirlerinin üzerine gelecek şekilde düzenlenmişti. Bir takımdaki sağ dış alan oyuncusunun genellikle başka bir sahanın sol dış alan oyuncusuyla yan yana durduğunu fark etti. Bu alanlarda şehre özgü garip bir davranış şekli vardı. Herkes kendi oyununa odaklanmaya çalışıyor, kimse başkasının oyununa müdahale etmiyordu. Ara sıra takımlardan birinin vurduğu top başka bir oyunun oynandığı sahaya düşüyor. Sahasına top düşen oyuncular önce özenle kenara çekiliyor, daha sonra kaldıkları yerden devam ediyorlardı. Ricky hayatın nadiren bu kadar basit olduğunu düşündü. Genellikle insanlar birbirlerinin hayatlarına bir şekilde karışırlardı. Zimmerman'ın oturduğu apartmanın bulunduğu caddeye ulaşmak için 15 dakika daha hızlı hızlı yürüdü. Apartmana varana kadar bir hayli terlemişti. Ayağını sıktıkları belli olan ve muhtemelen su toplamasına neden olacak deri ayakkabıları yerine eski koşu ya da tenis ayakkabılarını giymiş olmayı diledi. Gömleğinin altında nemi ve soğuk terin akıp mavi gömleğinin lekelediğini hissediyordu. Saçlarının matlaşıp alnına yapıştığını düşündü. Ricky bir dükkanın camının önünde durup yansımasına bakmaya çalışırken duraksadı. Çünkü camda gördüğü yüz, hastaların muayenehanesinin kapısında duygularını belli etmeyen bir yüzle karşılayan, düzgün bir doktor yerine yataktan yeni fırlamış, kararsız kalmış, endişeli bir adama aitti. Darmadağın, telaşlı, belki de biraz korkmuş görünüyordu. Birkaç dakika görünümünü düzeltmeye çalıştı. Neredeyse 30 yıllık doktorluk hayatı boyunca hasta ile psikanalist arasındaki katı kurallara dayanan ilişkiyi hiç bozmamıştı. Hastalarından birine bakmak için evine gitmeyi bir kez olsun aklından geçirmemişti. Hastası kendisini ne kadar çaresiz hissederse hissetsin, içinde bulundukları depresyonla birlikte muayenehaneye gelirler, ona ulaşırlardı. Çok perişan bir durumdalarsa bile muayenehaneyi arar ve doktoru görmek için randevu alırlardı. Bu iyileşme sürecinin ayrılmaz bir bütünüydü. Bazı hastaları için ne kadar zor olsa da içinde bulundukları duygular yüzünden kendilerini felçli gibi hissetseler bile onu görmeye muayenehaneye gelmeleri önemli bir adımdı. Psikanalistin muayenehanesinin sınırları dışına pek çıkılmazdı. Hasta ve doktorun arasındaki ilişkinin yarattığı yüzeysel engeller ve aradaki mesafenin varlığı bazen zalimce görünebilirdi. Ancak aynı mesafeler sayesinde hasta kendisiyle ilgili içgörüye kavuşuyordu. Zimmerman'ın oturduğu apartmana bir sokak kalmıştı, bir köşeyi döndü ve durdu. Tereddüt ediyordu. Kendisini o noktada bulmaktan ötürü şaşkındı. İçinde bulunduğu durumun Zimmerman'ın muayenehanesinin kapısının önünde volta atmasından farklı olmadığını düşününce tereddüt geçirdi. Bloktan aşağı iki veya üç adım attı, sonra durdu, başını salladı ve yüksek sesle ancak nefes nefese bunu yapamayacağım dedi.